Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Ulaika yercûne rahmetallâhi vallâhu gafûrun rahîm. Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Kul fîhimâ ismun كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 2 Haban 1401 Hicri Kameri 27 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 24 Ekim 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Amerika ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, yılın sorgununa özel İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi bölgesel örgütlerle etkin işbirliğinin İran'ın dış politikasının önceliği olduğunu söyledi. Yargı Erki Başkanı Muhsin Ece'yi düşmanların aptallıkları fiyasko verdi dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, düşmanın engelleme çabalarına rağmen İran'ın nükleer teknolojisinin ilerlemekte olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü, İranlı elit gençlerin ülkenin başarı motoru olduğunu söyledi. Bakü, Erivan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. Ve işgal rejimi Şam'a yeniden saldırı düzenledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'ın çeşitli zaman dilimlerinde Hint Okyanusu ülkeleri birliğinde etkin ortaklığı olduğuna işaretle bölgesel örgütlerle etkin işbirliğinin İran'ın dış politikasının bölgesel önceliği olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Hint Okyanusu Ülkeleri Birliği Genel Sekreteri Salman El Farisi ile Tahran'da gerçekleşen görüşmede bu birliğin kayda değer kapasite ve potansiyeline işaretle birlik üyeleri arasında işbirliğinin artması için planlama yapılmasına vurgu yaptı. Söz konusu Havzan'ın coğrafi özellikleri, imkanları ve kayda değer nüfusuna da değinen reisi, Hint Okyanusu ülkeleri arasında temas ve münasebetlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek İran'ın kendi kabiliyetlerini birliğin üyeleriyle paylaşmayı hazır olduğunu ifade etti. Reisi sözlerinin devamında İslam İnkılabı zaferinden sonra İran toplumunda kadının etkin varlık ve faaliyet göstermesinin devrimden sonraki senelerde kadınların çeşitli başarılarından bir örnek olduğunu söyledi. El Farisi görüşmede İran'ın birliğin aktif ve etkin üyesi olduğunu işareti İran'ın birliğin sekreterliğinin dönem başkanlığını yapmasının onur verici olduğunu kaydetti. Hint Okyanusu ülkeleri birliği 23 ülkeden oluşmakta.
İran Yargı Erki Başkanı, düşmanların aptallıklarının son olaylarda yenilgilerine yol açtığını söyledi. Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Gulam Hüseyin Muhsini İnce'yi bugün Yargı Erki Yüksek Konsey toplantısında yaptığı konuşmada İslami İran düşmanlarının ülkenin güvenliğine darbe vurmak için komplo yaptığına işaretle ancak İslami İran'ın basiretli, uyanık ve velayetçi halkının hızlı şekilde son olayların perde arkasını anladığını söyledi. Öjei, İslami İran'ın basiretli ve dindar halkının bir kez daha hedefleri ülkeyi istikrarsızlaştırmak olan düşmanları başarısız kıldığını, bu başarısızlığının düşmanlara bedelinin ağır olduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Çin Komünist Parti Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçilen Devlet Başkanı Xi Jinping'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reis'i üçüncü kez Çin Komünist Partisi Xi Jinping'in başına geçen Xi Jinping'i tebrik mektubunu gönderdi. Reis'in kaleme aldığı mesajda İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık hedeflerinin gerçekleşmesi, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı kapsamlı ilişkilerin gelişeceğini gösteriyor. Aynı zamanda uluslararası kurum ve kuruluşlar çerçevesinde yapılan ortak işbirliği iki ülkenin çıkarlarını güvence altına alarak küresel barışın korunmasına katkı sunar ifadeleri kullanıldı. Xi Jinping dün Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek Mao'dan sonra iktidarını 3. döneme taşıyan ilk lider oldu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Amerika'nın nükleer müzakereler konusunda resmen yalan söylediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Amerika'nın İran'ın iç işlerine karışmasını eleştirerek Amerikalılar bugünlerde İran konusunda bahse girdilerse hata yapmışlardır dedi. Nasir Kenani, Amerikalılar İran'ın güçlü bir ülke olduğunu ve tehditlerinin işe yaramayacağını bilmelidir. İran haklarından taviz vermeyecektir ifadesini kullandı. Amerikalıların müzakere konusundaki davranışlarının ikiyüzlü olduğunu ve resmen yalan söylediklerini belirten Kenani, Amerikalılar defalarca çeşitli kanallardan mesajlar göndererek anlaşmaya geri dönmeye hazır olduklarını vurguladılar. Onlar medya kuruluşlarında anlaşmaya geri dönmenin mümkün olmadığını veya bunun için bir planları olmadığını söylüyorlarsa o zaman neden aracılar aracılığıyla mesaj gönderiyorlar ve anlaşmayı sürdürmeye hazır olduklarını söylüyorlar ifadelerinde bulundu. Avrupalı ülkelerin yapıcı olmayan girişimleri yaptırımlarına da tepki gösteren Kenani, İngiltere yönetiminin İran'ın iç gelişmelerine ilişkin tavrının yapıcı olmadığını, İran'ın Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını ilerleyen günlerde uygun şekilde yanıt vereceğini, ülkelerde kargaşa, olaylar ve istikrarsızlıklara destek vermenin yasa dışı ve sorumsuzca tavır olduğunu ifade etti. Sözcü İran'ın yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler ile ilgili taleplerinin tamamen yasal, açık ve mantıklı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında batılı ülkelerin İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İHA gönderdiğine dair iddialarına da tepki göstererek Amerika ve Avrupa'nın Ukrayna'da savaşın patlak vermesiyle sonuçlanan şartları kışkırttığını ve gelinen aşamada da yanlış bilgileri yaymakla İran'ın savaş ve çatışma taraflarından birini desteklemekle suçladığını söyledi. İran'ın Ukrayna savaşı konusunda taraf olmadığı ve taraflardan birine silah ihraç etmediğini belirten sözcü, İran ile Rusya'nın ilişkilerinin çeşitli alanlarda kapsamlı ve iki ülkenin çıkarlarına olduğunu ifade etti. Sözcü ayrıca İran güçlerinin Kırım'daki varlığına ilişkin iddiaları tekzip ederek bunun Batılıların Ukrayna savaşındaki yıkıcı rolünden dikkatleri uzaklaştırmak için medya savaşından ibaret olduğunu belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Siyonist rejim İsrail, casusluk yapan 10 kişinin Batı Azerbaycan eyaletinde yakalandığını bildirdi. Yakalanan grup üyelerinin Tahran ve Hürmüzgan ile Batı Azerbaycan eyaletinde faaliyet yürüttükleri belirtildi. Haberde yakalanan kişilerin Siyonist İsrail'in casusluk servisi Mossad elemanları ile irtibat halinde olduğu kaydedildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer teknolojinin çeşitli kullanım alanı olduğuna işaretle bunlardan birinin çeşitli ürünleri ışınlama olduğunu söyledi. Bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami'nin katılımıyla düzenlenen törende Şiraz'da Fars vilayetinin ilk nükleer ışınlama sitesinin temeli atıldı. Bu sitede sanayi ve tıbbi malzemeler nükleer teknolojiyle ışınlanacak. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, tahıl ve gıda malzemelerinin ışına maruz kalmasının tarım ürünleri ve tahılın afete karşı risklerinden arındırdığını söyledi. Muhammed İslami, Şiraz'da muhabirimize yaptığı açıklamada, düşmanların propagandası ve suçlamalarına rağmen nükleer teknolojide İran İslam Cumhuriyeti'nin geniş ilerlemelere imza attığını ifade etti.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadure Cehrome, İranlı elit ve seçkin gençlerin ülkenin başarı motoru olduğunu kaydetti. Tahran'da Hacı Nasreddin Tusi Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden sözcü Bahadure Cehrome, düşmanın İran halkının başarı zirvelerini fethetmesine engel olamadığını ifade ederek gençlerin İran'ın ilerleme ve başarı motoru olduğunu belirtti. Bahadure Cehrome, İran'ın bugünkü bilimsel yerinin 50 sene önceki durumu ile kıyas edilemeyecek şekilde olduğunu ve rakiplerinin düşmanlığının buna engel olamadığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 535 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.548'e, vaka sayısı ise 7.556.632'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 148'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.630.668'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını duyurdu. Aliyev, çalışma ziyareti için gittiği Gürcistan'da Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Baş başa görüşme gerçekleştiren Aliyev ve Garibaşvili ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, Garibaşvili ile birçok konuyu müzakere ettiklerini, müzakerelerin merkezinde ise bölgede yaşanan süreçler ve güvenlikle ilgili konuların bulunduğunu belirtti. İkinci Karabağ Savaşı sonrasındaki durum ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin gidişatı hakkında Garibaşvili'ye bilgi veren Aliyev şöyle konuştu. Karabağ sorununun sona ermesinden sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz. Bizim niyetimiz budur. Ermenistan tarafına 5 ana ilkeden oluşan önerilerimizi sunduk. Ermenistan'ın da siyasi irade göstereceğini de ve uluslararası toplum tarafından tanınan bu ana ilkeler temelinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum. Bu gerçekleşirse Güney Kafkasya'ya barış gelecek ve aynı zamanda işbirliği fırsatları da ortaya çıkacaktır. Bugün aynı zamanda Gürcistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan istişarelerinin başlaması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Ermenistan tarafı buna hazırsa biz de hazırız.
Türkiye'de sansür yasası olarak bilinen yasanın onaylanması ile Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerini kısıtlamaya geleceği belirtiliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen 40 maddelik basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile Facebook, Twitter ve Google gibi platformlar tüm yükümlülüklere uymadıkları takdirde reklam yasağı ve bant daraltma cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Reuters'a konuşan uzmanlar ve danışmanlar küresel gizlilik standartlarına sahip sosyal medya şirketlerinin kişisel verilerin gizliliği ile ilgili kurallarını Türkiye'de gevşetmeleri halinde bunun diğer ülkeler için tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini söyledi. İstanbul merkezli Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, bu şirketlerden bazılarının ticari çıkarlar, veri gizliliği normları ve paylaşılan bilgilerin yargı alanlarında kullanabilecek bir emsal oluşturması nedeniyle yasaya uyma ihtimali yok dedi. Bütün bunları kabul ederseniz kolluk birimlerinin bir parçası haline gelirsiniz. Siber haklar hukuk uzmanı Profesör Doktor Yaman Akdeniz, 2020'deki düzenlemelerin ardından sosyal medya şirketlerinin baskılarının artması halinde Türkiye'den kolayca çekilebilmek için büyük yapılar kurduklarını ifade etti. Akdeniz, bu yasalar yumuşak bir geçişti. Hükümet yeni yasa tasarısıyla durumu çok daha ciddi hale getirdi. Bütün bunları kabul ederseniz kolluk birimlerinin bir parçası haline gelirsiniz. Çünkü sizden her talebi yerine getirmeniz bekleniyor. Muhtemelen kısıtlama gibi cezalar hemen uygulanmayacak. Para cezası gibi daha küçük adımlarla başlayacaklar. Ancak daha sert cezaların verilme olasılığı şirketler için sürekli bir tehdit oluşturuyor, dedi. Akdeniz, bence bu yasa bir dilek listesi gibi. Akıllarına ne geliyorsa oraya koyarlar. Otoriter rejimler için örnek bir yasa olabilecek şekilde sosyal medya platformlarını düzenlemeye yönelik girişim var ifadelerini kullandı. Twitter sansür yasası hakkında yorum yapmayacağını belirtti. Facebook'un sahibi Meta Platforms, Google ve TikTok yorum taleplerine cevap vermedi. Meta'nın Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Haziran ayında meclis komisyonuna şirketlere getirilen yükümlülüklerin çok geniş kapsamlı olduğunu ve pratikte nasıl uygulanacağı konusunda belirsizliklerin olduğunu söyledi. Google'ın Türkiye Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman ise komisyona 2020'deki düzenlemelere uymak için şirketlerin azami çaba gösterdiğini belirterek maalesef 1-2 yıl önce azami düzeyde yaptığımız bu çabalar kanun tasarısı ile adeta heba olacak. Google olarak bunu gerçekten üzücü bir gelişme olarak görüyoruz, dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türk Tabipler Birliği'ne göre çalışmak için yurt dışına giden doktor sayısı yılın ilk 9 ayında 2000'e yaklaştı. Son verilere göre yurt dışında çalışmak için gerekli olup Türkiye Tabipler Birliği'nden alınması zorunlu olan belge için başvuran doktorların sayısı 1938'e ulaştı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Nergis Erdoğan AFP'ye yaptığı açıklamada yurt dışında çıkan hekim sayısıyla ilgili şunları söyledi. Biz yurt dışına çıkmak için hekimlerin alması gereken İHAL belgelerinden anlıyoruz. Hem İstanbul Tabip Odası'na hem Türk Tabipler Birliği'ne ülke genelinde yapılan başvuru sayısı çok artmış durumda. Hakikaten 2012 yılının neredeyse kaç katı, ülke genelinde 59 iken bugün 1938'e çıkmış durumda. Geçen yıl boyunca 1400 doktor yurt dışına gitmek için Türkiye Tabipler Birliği'ne başvuruda bulunmuştu. Bu yılın ilk 6 ayında 1938 doktorun başvuru yaptığı göz önüne alındığında son 3 ayda yurt dışına gitmek isteyenlerin sayısının katlanarak arttığı ortaya çıkıyor.
Bursa'da bulunan Bosch fabrikası 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara vereceği bildiriliyor. Bosch fabrikası ham madde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri nedeniyle 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara vereceğini duyurdu. Fabrikadan işçilere yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer veriliyor. Tüm dünyada etkisini gösteren ham madde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri müşterilerimizi de etkilemektedir ve araç taleplerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Son dönemde fabrikamızda da buna paralel sipariş miktarında düşüşler ve iptaller gözlemlenmektedir. Bu nedenle de Gerileyen müşteri taleplerini de dengelemek için fabrikamızda 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretim duruşları da planlanmıştır. Detaylı üretim planına bağlı olarak bazı ürünler üretim durdurma kararından etkilenmeyecektir. Yöneticileriniz ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır. 27-30 Ekim 2022 döneminde saat ücretli çalışanlarımız varsa 2022 ve öncesine ait yıllık izinlerini kullanacaklar. Yıllık izni olmayan çalışanlarımız için zorunlu eğitimler düzenlenecektir. Aylık ücretli çalışanlarımız mevcut yıllık izin günlerini kullanacaklardır. Yıllık izni olmayanlar esnek izin kullanacaklardır. Esnek bakiyenin etkisi 40 saati aşması durumunda maaş kesintisi yapılmayacaktır. Aylık ücretli çalışanlarımız için evden çalışma modeli uygulanmayacaktır.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam edildiği vurgulandı.
Suriyeli kaynaklar Şam semalarında patlama seslerinin duyulduğunu belirterek Suriye ordusu hava savunma sistemleri Siyonist rejimin saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Suriye'nin başkenti Şam ve etrafında patlama sesleri duyuldu. Ülkenin resmi haber ajansı Sana'ya konuşan görgü tanıkları Şam semalarında duyulan patlama sesleri Siyonist rejimin saldırı sonucu yaşandığını bildirdi. Olayı ilişkin detaylar paylaşılmadı. Siyonist rejim güçleri 2 gün önce Şam'ı roketlerle hedef almıştı. Konuya dair Suriye'den yapılan açıklamada patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi ifadeleri kullanıldı. Suriye yönetimi 17 Eylül'de başkentin Şam havalimanını ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep havalimanının işgalci rejim güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı. İsrail rejimi iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresinde saldırılar düzenliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasını uzatma olasılığını düşünmeden önce uygulanmasıyla ilgili tüm sorunların yanıtlarını beklediklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmanın uzatılması konusu ele alınmadan önce bahsettiğim tüm soruların tatmin edici biçimde yanıtlanacağı varsayımından hareket ediyoruz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler tahılın nihai tüketiciye kadar hareketiyle ilgili istatistik talep ettiklerini dile getiren Lavrov, 22 Temmuz İstanbul'da imzalanan paket anlaşma kapsamında Ukrayna tahılının alıcıları en yoksullar arasında olmayan ülkelerdir. En yoksul ülkelerin payına Karadeniz limanından çıkan tahılın çok küçük miktarı düşüyor. Ukrayna tahılının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor, dedi. Lavrov ayrıca Ukrayna yönetiminin kirli bomba kullanmaya yönelik yaptığı hazırlıklarla ilgili konuyu Birleşmiş Milletler'de gündeme getirme niyetinde olduklarını söyledi.
New York Times, işgal rejimi İsrail'in Ukrayna'ya insansız hava araçlarına karşı mücadele için gereken istihbarat bilgilerini sunduğunu belirtti. Rusya'nın 13 Ekim'de Ukrayna'daki kritik altyapıya düzenlediği füze saldırısının ardından Ukrayna yönetimi İsrail rejiminden hava savunma sistemleri talep etti. İsrail bu konuyu görüşmeyi reddetti. New York Times'a konuşan bir Ukraynalı yetkili bu bilginin İHA'ları düşürmek için yararlı olduğunu dile getirdi.
Ve İngiltere'de eski başbakan Boris Johnson'un yarıştan çekilmesiyle İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu. Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski maliye bakanı Sunak liderlik yarışını kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberleri dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları toplantısı konusunda. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantının sonuç bildirisinde gerçek İslam'ın tanıtılması için modern teknolojilerin kullanılmasına vurgu yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanlarının 12. toplantısının sonuç bildirisinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslamofobi ve İslam düşmanlığı ile tüm yönleriyle mücadeleyi desteklediğini işaretle önce İslam dininin gerçeklerinin etkin şekilde sunulması için modern teknoloji ve platformların kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam düşmanlığı ile her şekliyle mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yapan bir örgüt olarak, dünya genelindeki 4 kıtadan fazla bir alana yayılan 57 üyesiyle bu alanda çaba göstermekte. 57 ülkeden müteşekkil Müslüman blok, İslam ülkelerindeki medyanın, İslam rejiminin, İsrail rejiminin mazlum Filistin milletine yönelik saldırı ve cinayetlerini ifşa etme noktasındaki etkin ve hayati rolüne vurgu yapıp, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermek için Filistin halkının meşru ülküsünün canlı tutulmasını istemekte. İslam İşbirliği Teşkilatı ayrıca uluslararası dayanışmaya ve üye ülkeler başta olmak üzere göçmenler ve mültecilere yardım yapılması gerektiğine inanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı kurulduktan bu yana bu teşkilat İslam ve İslam gerçeklerini tanıtmak için önemli kararlar almıştır. Yapılan toplantıda konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemiyle, dezenformasyon faaliyetleriyle ötekileştirilmek isteniyor. Bunun arkasında bir endüstri olduğunu da bugün net bir şekilde görüyoruz dedi.
Günümüzün küresel tehditlerinden birinin hiç kuşkusuz İslam düşmanlığı olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun konuşmasını şöyle sürdürdü. İslam düşmanlarının bugün literatürdeki karşılığı İslamofobi halini almış durumdadır. Biz İslamofobi dediğimizde esas itibariyle İslam düşmanlığını, Müslüman karşıtlığını kastediyoruz. İslam dinine, Müslüman kardeşlerimize yönelik düşmanlık ne yazık ki dünyanın dört bir yanında yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Günümüzde dezenformasyon faaliyetleriyle kasıtlı şekilde yükseltilen İslam ve Müslüman karşıtlığı ne yazık ki günden güne kendisine daha geniş alanlar bulabiliyor. Bu düşmanlığın farklı görünümleri var. Yer yer fiziksel şiddet, yer yerde ayrımcılık, yer yer nefret söyleme şeklinde bu düşmanlık kendisine gösteriyor. Böylece İslam ve Müslümanlar ötekileştiriliyor ve bir nefret nesnesi haline getirilmek isteniyor. İran İslam Cumhuriyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aktif üyelerinden biri olarak her daim İslam dünyası gençlerine yardım ve bu kesim arasında dayanışma sağlamasına vurgu yapmıştır. Nitekim İran Spor ve Gençlik Bakanı Seccade Haziran ayında teşkilatın toplantısında yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin gençler ve spor alanında dayanışmasının önemine vurgu yaparken İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında barış, dostluk ve dayanışmanın pekiştirilmesi, İslam kurallarına saygı ve Müslüman gençler arasında ahlaki değerlerin yükselişi için adım attığını belirtmiştir. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i de dün TRT ve Anadolu Ajansı'na ayrı ayrı verdiği demişti. İslam'ın sevgi ve dostluk dini olduğuna işaret de düşmanların yanlış ve sahte haberlerle İslam'dan yanlış bir simaya sunmaya ve Müslümanları terörist olarak adlandırmaya çalıştıklarını oysa İslam dininin barış, kardeşlik ve barışık yaşama dini olduğunu vurguladı. Sonuç itibariyle İslam ülkeleri İslam düşmanlığı ile mücadele için dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeleri ve İstanbul toplantısı sonuç bildirisinde vurgulandığı gibi modern teknolojinin İslam'ın gerçeklerini anlatmak ve sunmak için kullanmaları, böylece İslam, Müslüman ülkeler ve milletlerin yükselişi doğrultusunda büyük adımlar atmaları gerekiyor.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın Türkiye'den koridor konusunda resmen açıklama yapmasını istemesi konusunda. Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'den Zengezur Koridoru olarak nitelendirilen koridor konusunda kendi önerisini görüşmelerde sunmasını istedi. Bir süre önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçın ve Zengezur koridorlarının hukuki statü olarak eşit olduğunu söyleme hakkına sahip olduğunu ifade etmişti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bu bağlamda yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti veya Bakü yönetiminin temsilcilerinin Laçın koridoru hukuki statüsüne benzer bir caddenin açılması önerisinde bulunmadığına işaretle Türkiye'nin böyle bir önerisi olması halinde bunu görüşmelerde kendisinin gündeme getirmesi gerektiğini kaydetti. Zengezur Koridoru'nun Ermenistan tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verilmesi yeni bir konu değil. Aslında Orta Asya ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra Türkiye liderleri Hazar Denizi ve Orta Asya Cumhuriyetlerine bağlanmak amacıyla defalarca Ermeni tarafla görüşmelerde bu koridoru gündeme getirmişlerdir. Erivan yetkilileri ise geçtiğimiz senelerde Ankara yetkililerinin Ermenistan ile ilişkilerin yeniden kurulmasına ilişkin görüşmelerde her daim Ermenistan'dan bu koridoru alma arayışında olduğunu ifşa ettiler. Irkçı İsrail rejiminin Aliyev yönetimi tarafından Güney Kafkasya'ya davet edilmesinden sonra İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırlarının kapatılması Şom üçgenin gündeminde yer aldı. Uluslararası Siyonizm, aşırı Türkçülük hareketi ve küresel emperyalizmden ibaret olan üçgen, yabancılar tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev yönetimine dayatılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yabancıların gözüne girmek için Ermenistan topraklarından geçecek bir koridoru açmak için büyük çaba sarf etti.
Aliyev yönetimi hatta Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Ermenistan ile 3. Karabağ Savaş sınırının eşiğine kadar götürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Ermenistan toprakları bir kısmının işgali ise pek sürmedi ve Bakü yetkilileri kendi güçlerini Ermenistan'ın güneyinden çekmek zorunda kaldılar. Bakü yetkililerinin Ermenistan'ın güneyinden geçecek kadar koridor açma ısrarı Ekim 2020 anlaşması ve Ocak 2021 bildirisinde Aliyev yönetiminin istediği koridor konusuna yer verilmediği halde devam ediyor. Bu bildiri ve anlaşmaların hiçbirinde Zengezur Koridoru diye bir koridorun ismine işaret edilmemiştir. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da imzalanan 10 maddelik anlaşmanın 9. maddesinden yanılmış ve hayali bir yorum yaparak söz konusu koridorun açılmasını ısrarla dile getirmiştir. Ermeni uzmanlardan Vartan Bozkanyan bu bağlamda yaptığı açıklamada Aliyev'in amacının sınırların belirlenmesi ve Sovyetler dönemindeki sınırların iki komşu ülke tarafından tanınması değil, Ermenistan'ın Siyonik vilayetinin kuzeyine doğru ilerlemek ve ardından Ermenistan'ın İran ile sınırını tamamen kesmek olduğunu ifade ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış politikasının anekslerinden Türkiye'nin kontrolü altında olduğunu vurgulayan Ermeni uzmanı, bu politikanın 3 eksende özetlenebileceğine, birinci eksenin Türkiye'nin nüfusunu artırabilecek olan Güney Kafkasya'da gerginliği artırmak, ikincisi İran içinde gerginlik oluşturmak ve İran'ın kuzeybatı bölgesini kaosa sürüklemek ki bunu artık Bakü-Ankara ekseninden açıkça dillendiriliyor ve bazı batı ülkeler ve Siyonist rejim tarafından desteklenen üçüncü eksende İran'ı kuşatarak kontrol altına almak olduğunu ifade ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşam yayınlanan röportajda Türkiye-Amerika ilişkiler çerçevesinde uzman konuğumuzla konuşmuştuk. Özellikle Amerika'nın F-16'larla ilgili Türkiye'yi oyalaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna tepkisini konuşmuştuk. Bugün de Sayın Mehdi Tanrıkulu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Mehdi Bey, şimdi bildiğiniz gibi Türkiye bölgede Amerika'nın bölgesel müttefiki olarak tanıtılmıştır. Hala da Türkiye bunu bir propaganda şeklinde siyasetlerinde dillendiriyor. Şimdi bu müttefiklik ruhuna aykırı davranmıyor mu Amerika sizce? Yani böyle NATO ile ilgili tespitlerde bulundunuz. Her ikisi de NATO'ya üye ülkeler olarak biliniyor. Bu müttefiklik ruhunu nasıl zedeler acaba?
Ben burada mevcut durumun analizini yapmaya çalışıyorum. Burada şu gerçek var ki uzun süre müttefik olan güçler arasında, devletler arasında eğer ki bir sorun yaşanıyorsa bu göz ardı edilemez. İlla ki sorunlarına bakmak ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu açıdan sorunlarına baktığımız zaman ise Türkiye'nin bu noktada Türkiye'nin yaşadığı özellikle iç sorunlar, iç siyasi sorunlar ve izlediği bölge politikalarından tutalım, müttefikleriyle izlediği politikalara kadar bunun sıkıntılı bir pozisyonda olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu olduğu zaman tabii ki burada neden sonuçlarını ve nereye varacakları noktasında Türkiye'nin politikalarını analiz etme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu da gördüğümüz gibi Türkiye'nin özellikle bölgede, Orta Doğu bölgesinde yaşadığı ciddi prestij kaybı, ondan sonra müttefik kaybı durumu vardır. Orta Doğu'da sadece İran'la biraz sağlıklı bir ilişki sürdürebilmekte. O da tabii ki belli çıkarlar temelinde ve belli anlaşmalar temelinde gerçekleştiğini görüyoruz. Sağlıklı bir dış politikanın Orta Doğu'da izlenmediği gerçeği ortaya çıkıyor. Bunun yansıması olarak tabii Amerika ile ilişkiler, NATO ile ilişkiler sorunlu olmuş oluyor. Bu noktada İngiltere'nin yaklaşımı, ondan sonra Rusya ile geliştirdiği ilişkiler, tabii ki bunlar hepsi birbirine çelişkili olan noktalardır. Bu noktalarda tabii ki bir müttefiğin bu kadar kendi başına hareket etmesi, bunu genel açıdan söylüyorum. Yani Rusya müttefiki olan bir ülkenin de kendi başına bu kadar hareket ederse tabii ki bu işin matematiğidir. Yani Rusya'da önlemini alacak, buna göre kısıtlamalara gidebilecektir. Bu aynı şey Amerika için de geçerli olduğunu görüyoruz. NATO için de geçerli olduğunu görüyoruz. Çünkü artık NATO'ya sıkıntı teşkil eden bir politik yaklaşım sergilendiğini görüyoruz burada. Böyle olunca tabii Türkiye'nin Amerika ile çok da sağlıklı bir ilişki içinde olacağı gerçeği mümkün değil yani. Böyle bir durum ortaya çıkmıyor. Çünkü bir müttefik deyim yerindeyse kendi başına biraz hareket ediyor. Bunun nedenlerini de sorguladıklarında ona göre bir tedbir ihtiyacı ortaya çıkmış oluyor. F-35'lerle yaşanan sıkıntı ve sorunları bu bağlamda görmek mümkün.
Tahran Radyosu.
İki ülke arasında Mehdi Bey, mevcut bu askeri anlaşmazlık sizce Türkiye'nin ekonomisine nasıl bir etki yapacaktır? Yani mevcut şartlarda Türkiye'nin bir krizden geçtiğini siz de söylemiştiniz geçen sohbetlerimizde. Bu krizi ve bu mevcut şartı nasıl etkiler sizce?
Şimdi tabii süreci biraz uzun süreden itibaren ele aldığımızda Türkiye'nin politikaları eleştiri konusudur ve ciddi anlamda da bütün yorumcular tarafından eleştiriliyor. başta Türkiye'nin bölgede izlediği politikalar, askeri ağırlığa yönelmesi, içte de işte dediğimiz gibi demokratik olmayan bazı yaklaşımlara girmesi, askeri tedbir adıyla geliştirdiği yaklaşımlar Türkiye'de büyük bir ekonomik kayba yol açtığını söyleyebiliriz. Bu önemli bir faktördür bu. Diğer yandan böyle bir yönelim Türkiye'de içte bir güvensizliğe yol açtı. Yani Türkiye'nin babaları tırnak içinde diyebileceğimiz zenginleri şu anda Türkiye'de değiller. Bütün varlıklarını Malta'ya, İngiltere'ye yani yurt dışına taşıma ihtiyacını duydular. Bu neyin sonucu olarak gelişti? Bir güvensizlik var ki bunlar Türkiye'de kalmıyorlar, Türkiye'de yatırım yapmıyorlar. Diğer yandan baktığımızda yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan bazı sözleşmelerin, ekonomik sözleşmelerin de askıya alındığı veya iptal edildiğini biz gördük, buna tanık olduk. Şimdi bunlar tabii ki Türkiye'nin konumunu biraz dış açısından şaibeli, şüpheli bir duruma taşırmış oluyor. Böyle olunca yurt dışından gelecek yatırımlar bir sefer şüpheli ve korkuyorlar. Korkudan dolayı bunun önünü kesiyorlar. Yatırım yapmaktan kaçınıyorlar. Böyle olduğu zaman işte bir güvensizlik gelişiyor. Bunun özüne de baktığımızda Türkiye'nin demokrasiye yönelimde, demokratik yönetim modeline henüz yeterince uygulamadığı, buna kendini adapte edemediği gerçeğini gördüğümüz zaman da Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Ve ciddi bir ekonomik krizin de siyasi değişimlere de yol açabilecek bir boyuta ulaşmakta olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin kaybı olmuş oluyor. Hem dış politikada prestijine gölge düşüyor hem de işte ciddi bir ekonomik kayba yol açmış olduğunu görüyoruz. Özellikle de Türkiye'nin hani zenginlerinin Türkiye'de kalmaması, yani deyim yerindeyse kendi evinde kalmayan birini düşün. Yani bir ev sahibi kendi evinde kalmıyor, kendi evini güvensiz görüyor, gidiyor başkalarının evinde kalıyor. Şu anda Türkiye açısından, zenginleri açısından diyebileceğimiz böyle bir durum Türkiye'ye ciddi bir kayba yol açmakta olduğunu görüyoruz.
Doğrudur. Şimdi son soru olarak sizce önümüzdeki seçimlerde Türkiye-Amerikan ilişkileri özellikle AK Parti iktidarında nasıl yorumlanacaktır? AK Parti'nin bu 20 yılı aşkın iktidarı süresinde Amerika ile mevcut ilişkileri seçimlere nasıl yansıyacaktır sizce?
Şimdi bu durumu değerlendirirken Türkiye'nin müttefikleri yani Türkiye tarihi boyunca Türkiye'nin oluşumunda belirleyici rol oynamış olan başta İngiltere olmak üzere Batı müttefikleri halen yeni dünya koşullarında Türkiye'yi halen tasarlamış değiller. Böyle bir gerçeklik önümüze çıkıyor. Çünkü Türkiye'de çok ağır ciddi sorunlar olmasına rağmen Türkiye'de doğru bir muhalefetin gelişimi Türkiye sorunlarına ciddi anlamda, tutarlı anlamda muhalefet edebilecek ve ileride iktidarlaştığında Türkiye'yi istikrara kavuşturabilecek bir muhalefeti henüz oluşturamamışlar ya da oluşumunda yeterince yardımcı olamamışlar. Mevcut partilerin konumuna baktığımızda sadece AKP sürecinin bir versiyonu olduğu gerçeğini biz görüyoruz. Böyle olunca da bu Türkiye yeni bir kazanım olmaz. Türkiye sorunlarını çözmez. Yani Batı'nın desteklediği mevcut partiler, HDP'yi bunun dışında tutuyorum, mevcut partilerin Türkiye'de iktidar olma perspektifleri oldukça zayıftır. Ve Türkiye gerçeğini çözümleyebilecek bir muhalefet olma gerçeğinden çok uzaktırlar. Böyle bir durum aynı zamanda yeni seçime nasıl yaklaşılacağı konusunda bir muğlaklık, yani süreç halen muğlaktır. Her ne kadar kimileri çıkıp işte yok bilmem altılı masa ya da bilmem şu müttefik bu müttefik de isimlendirseler de bunlar hiçbir tanesi şu anda Türkiye gerçeğinde ciddi bir perspektife, demokratik bir perspektife sahip olmadığını görüyoruz ve bunun ilerisi içinde ciddi bir tehlike oluşturduğunu biz görüyoruz. O açıdan diyorum ki seçime gidilirken halen çok ciddi bir muğlaklık vardır. Mevcut partilerin Türkiye sorunlarını çözme konusunda demokratik bir perspektiften yoksun olduklarını, geçmişin tekrarını yapma niyetinde olduklarını, bunun da Türkiye açısından daha fazla bir kayıp, daha fazla bir tehlike oluşturacağı gerçeğidir.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Amerika ilişkiler çerçevesinde ve bu münasebetlerin Türkiye'nin iç siyasetine olan etkisi hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşmış olduk. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Pekin'in İran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı ambargo uygulanmasına karşı olduğunu ifade ederek Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulaması, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Suriye ile ilişkileri geliştirmek için Türkiye ve Katar ile istişareye gerek olmadığını duyurması gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı'nın medya tehditleri ve İslamofobi konusundaki değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı, İslam dünyasının kültürel ve medya tehditleri ve İslamofobi konusunda ortak bir endişesi olduğunu söyledi. İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür ve İletişim Bakanlarının 12. toplantısı kulisinde İran Pres muhabirini verdiği demeçte, düşmanların İran başta olmak üzere İslam dünyasına yönelik başlattığı medya savaşına değinerek son yıllarda İslamofobinin kültürel ve medyatik alandaki işbirliklerine engel çıkardığını belirtti. İsmaili, İran'ın yıllardır kültürel tehditlere maruz kaldığını ve son zamanlarda medya terörü adı verilen yeni bir olguyla karşı karşıya olduğunu belirterek, düşmanların fiziki terörizmle yapamadıklarını medya aracılığı ile yapmak istediklerini vurguladı. İslami İrşad ve Kültür Bakanı, İstanbul'daki istişarelerinin en önemli odak noktasının medya tehditleri ve terörle mücadele amacıyla İslam ülkeleri arasında farkındalık yaratma ve ortak bir işbirliği ortamı olduğunu belirtti.
Han gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cam-ı Cem gazetesinde ise İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatını artırmaya yönelik yapılan görüşmelere dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İran Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü, Türkiye'nin BOTAŞ şirketi temsilcileriyle bir toplantı yaptığını ve gaz ihracatını artırmaya yönelik yeni anlaşmaları duyurdu. İran Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü Muhammed Rıza Culai, yapılan anlaşmalara göre İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatının tüm teknik, operasyonel ve idari faaliyetleri önümüzdeki 6 ay içinde her iki ülkenin de koordinasyonunda gerçekleştirilecek dedi. İran ile Türkiye arasındaki operasyonel planlar, onarımlar, katodik koruma ve hatların kaplanması, Bazergan istasyonunun yenilenmesi ve Türkiye'ye gaz ihracatı ile ilgili diğer konular İran ve Türkiye arasında mutabık kalınan konular arasında yer alıyor. Türk yetkililerle yapılan görüşmede gaz iletim kapasitesi, teknik ve mühendislik hizmetleri ve diğer işbirliklerinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Julay şunları kaydetti. İran'ın büyük gaz sektörü ilerleme yolunda ivedilikle adım atmaktadır ve tüm dünyada güvenilir gaz tedariği kaynağı olarak bilinmektedir. İran Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü, Türk makamları ile bir toplantı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gaz ihracatının sürdürülmesinin ve artırılmasının mevcut üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve bakımının planlanması ile mümkün olacağını belirtti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde ise Yemen gelişmelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı bu ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketleri petrol ve doğal kaynaklarının yağmalanmasına izin vermeyecekleri konusunda uyardı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref yaptığı açıklamada Yemen petrolünün yağmalanmasını önlemek için bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin uyarı saldırılarının devam edeceğini bildirdi. Hişam Şeref şu ifadelerde bulundu. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin bu ayın ikisinde gerçekleştirdiği toplantıda Yemen'de faaliyet gösteren yabancı şirketler bu ülkenin petrol ve doğal kaynaklarının sürekli yağmalanması konusunda uyarıldı. Bu eylem Yemen'in kaynaklarını korumaya yönelik ulusal kararıdır. Hişam Şeref, işgalci koalisyona hitaben şunları söyledi. Sana bir şey söylerse yapacaktır. Dışişleri Bakanlığı da tüm dünya ülkelerini uyarmıştır. Uyarı mesajı aynı zamanda daha ileri gidebilecek birinci eylemdir. Bu nedenle uluslararası toplum bu konuyu anlamalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Harstudy Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Harstudy Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Harstudy kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
İran ekonomisindeki istihdamda bilgi tabanlı üretimin konumu, önemi ve sonuçları isimli programımızın 20. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yılın sorularına özel programının yeni bölümüne hoş geldiniz. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 1401 yılı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sorularına özel birkaç program sizlere sunulacaktır. Bu bölümde İran ekonomisindeki istihdamda bilgi tabanlı üretimin sonucu ele alınacaktır.
Bilgi tabanlı şirketlerin en önemli kapasitesi elit gençlerin kullanılması olarak görülebilir. Bilgi tabanlı şirketlerin olumlu özelliklerinden biri de bu alanda eğitimli kişilerin istihdam edilmesidir. Bu alanın istihdamı, seçkinlerin istihdamı ve eğitimli iş gücünün istihdamıdır. Etrafındaki ortamı değiştirme yeteneğine sahip iş gücü. Ülkemizde 4 milyondan fazla öğrenci okuyor ve 14 milyondan fazla eğitimli, motivasyonlu ve etkili genç büyük işler yapmaya hazır.
Bilgi tabanlı ekonomide bilginin uygulanması temel öneme sahiptir. Aslında bilginin üretimi ve dağıtımı ve uygulanması ekonomi sektöründe katma değer üretimine yol açar. Bu tanıma göre bilgi tabanlı ekonomide eğitimli insan gücünün önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Ülkedeki işsiz nüfusunun büyük bir bölümünün üniversite mezunu olduğu dikkate alındığında, ülkemizin bilgi tabanlı sektörde insan kaynakları açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.
Ülkenin genç ve eğitimli nüfusu İran İslam Cumhuriyeti'nin en önemli sermayelerinden biridir. Ülkedeki işsizlerin %44'ü üniversite mezunu ve maalesef bu işsizlerin çoğu tarım mezunudur. Üretimin bilgi tabanlılaşması başlangıçta eğitimli ve uzmanlaşmış işsizleri cezbedecek ve yönetim yöntemlerinin iyileştirilebilmesiyle üretim faktörlerinin verimliliği ve teknoloji seviyesi artacak ve üründe inovasyona yol açacaktır.
Yapılan araştırmalara göre gençlerin çoğu açısından iş bulmanın önündeki en önemli engel nüfus artışının yüksek oranına bağlı iş gücü arz fazlasının neden olduğu iş fırsatlarının azlığıdır. Aynı araştırmaların sonuçları birçok gencin eğitim ve öğretimin istihdamı kolaylaştırmadığına inandığını göstermektedir.
Öte yandan işverenlerin önemli bir çoğunluğu da gençlerin eğitim ve öğretim düzeylerini ve öğrendiklerini iş ortamında uygulama kabiliyetini nispeten zayıf olarak değerlendirmiştir. Bunun nedeni eğitim kurumları ile iş piyasası arasındaki etkileşimin olmaması ve eğitim sisteminin içeriğinde iş piyasasının ihtiyaçlarının dikkate alınmamasıdır. Bilgi tabanlı şirketler bu boşluğu doldurabilir.
Gerçek şu ki İslam İnkılabı rehberi bu 10 yıl boyunca ekonomiyi egemen bir söylem haline getirmeyi ve bunun sonucunda bu konunun toplumda bir kültür haline gelmesini ve halkın da tüm bireylerinin tüm kapasitelerini ülkenin ekonomik gelişmesi ve büyümesi için kullanmasına çalışıyordu. Çünkü bilgi tabanlı her şeyden önce bir kültürdür ve bu kültür her sektörde dikkate alınmalıdır. Bilgi tabanlı üretime dayalı istihdam avantajlarından biri toplumumuzun genç nüfus bileşimine göre ülkenin potansiyel ve şimdiki kapasitelerinin de çok yüksek olmasıdır.
Doğal olarak ülkenin seçkinlerini ve insan sermayelerini gerektiği gibi kullanmamak, ülkenin kaynaklarının boşa gitmesi ve yok olması anlamına gelir. Bu nedenle bu yeteneklerin büyümesi için fırsatlar yaratmak ve kabiliyetlerini kullanmak, bilgi tabanlı şirketleri geliştirmek ve desteklemekle gerçekleştirilen bir yoldur. Bilgi konusuna vurgu bugüne ait değil ve yıllar önce de bu vurgu vardı ve İran-İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu yüksek insan kapasiteleri ve seçkinliğinden kaynaklanmaktadır. Bu vurgu, İslam İnkılabı rehberinin gençleri ana muhatabı yaptığı devrimin ikinci adımı bildirisindeki yaklaşımının devamıdır.
Tahran Radyosu.
Gençliğe güvenmek ülkenin farklı sektörlerini insani pasiflikten uzaklaştırırken ve farklı sektörlerin gövdesine yeni fikirler ve aktif insan gücü enjekte ederken düşmanın ülkenin gençliğine karşı yumuşak savaşını özellikle İranlı seçkinleri cezbetme çabalarının etkisi sale getirir.
Bu doğrultuda 17 Kasım 2021'de ülkenin yüzlerce genç elit ve üstün bilimsel yeteneklerine kabul ettiği görüşmede İslam İnkılabı rehberi şunları söyledi. İran ulusu potansiyel olarak seçkin bir ulustur. Bu nedenle kendi yeteneklerini ve kabiliyetlerini unutsun, hatta inkar etsin ve biz yapamayız büyük yalanlığı kabul etsin diye uzun zamandır sömürgecilerin küçük düşürücü yumuşak savaşının hedefi olmuştur.
Bilgi tabanlı şirketlerin ilerlemesiyle gerçekleştirilebilecek konulardan biri, çeşitli ekonomik ve endüstriyel sektörlerde mücidlerin ve gelenekçi insanların ve uzmanların kullanılmasıdır. Ülkenin genç elitlerinin zekası, dehası ve kabiliyeti kullanılarak bilgi tabanlı şirketlerin ilerlemesi, istihdam yaratmak ve beyinlerin göçünü önlemek için en iyi fırsattır. Uluslararası standartlara göre her ülkedeki bilgi tabanlı ekonominin kapasitesi elitlerin sayısına göre tespit edilir.
Genel hesaplamalarda bu sayı üniversite mezunu kişilerin %5'ine eşittir. Bu nedenle 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen İran üniversitelerinin mevcut mezun sayısına göre ülkenin bilgi tabanlı sektöründe çalışma kapasitesine sahip seçkinlerin sayısı şu anda 500.000 kişidir ve bu sayı gelecekte 2 kata kadar artabilir. İslam İnkılabı rehberi bu konuda şöyle buyurdu.
Ülkemizde çok sayıda bilim insanı ve uzmanımız, bilgi tabanlı şirket ve gelenekçi insanımız var ve bu her ülkedeki en önemli ekonomik altyapılardan biridir. Yani bir ülke için en önemli ekonomik altyapı insan güçlerinin varlığıdır. Bu noktaya dikkat edersek doğal olarak bilimden zenginliğe döngü özellikle avantajlı sektörlerde başlayacak ve devam edecektir.
İnsan kaynaklarının geliştirmesi ve eğitimli İranlı gençlerin kullanılması, bilgi tabanlı şirketlerin kurulması ve ilerlemesinin sağlayacağı bir diğer armağandır. İslam İnkılabı rehberi şöyle buyuruyor. Bilgi tabanlı üretim ve bu soruna, yani bilgi tabanlı ile istihdam yaratma arasındaki çatışmaya karşılık olarak insanın aklına gelen bir diğer nokta şu ki, eğer üretimimizi bilgi tabanlılaştırırsak aslında çalışan insan gücü tipini ilerletiyoruz. Yani bilgi tabanlı komplekste çalışmaya kim geliyor? Eğitimli gencimiz.
Bugün üniversite mezunu gençlerimizin birçoğu ki çok yüksek bir orandadır, kendi bölümleriyle hiç ilgisi olmayan alanlarda çalışmakta. Bu büyük bir kusurdur. Bu aslında bir tür işsizliktir. Emek vermiş, okumuş, devlet para harcamış bir ömür tükenmiş ama ondan yararlanamıyor. Bu bir tür işsizliktir. Bilgi tabanlı şirketlere yaygınlaştırabildiğimizde bu gençlerin hepsi işe alınacak ve çalışma birimlerimizin insan gücünün kalitesi yükselecektir. Seçkinler gelip çalışıyor ve bizim elitlerimiz artık düşük değerli hizmet işlerine yönelmek ve dikkat etmek zorunda kalmaz.
Bu nedenle bilgi tabanlı istihdam ülkenin önemli sermayesini, yani ülkedeki seçkin ve verimli insan gücünün korunmasına neden olabilir. İstikrarlı istihdam yaratmanın temelini oluşturabilir, aynı zamanda gelecek için umut yaratabilir. Önceki programlarda da belirtilen nedenlere göre İran'da bilgi tabanlı sektöre yatırım yapmak, üniversite mezunu nüfus için istihdam yaratırken sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya yol açacağı da görülmektedir.
Bu Muhterem dinleyiciler, yılın sorularına özel isimli programımızın bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinize, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere sözlü edebiyat her ülkenin kültürünün önemli bir desteği ve dayanağıdır ve o ülkenin kültürünün zenginleşmesine yardımcı olur. İran asırlar boyu çeşitli kavimlerin yaşadığı topraklar olarak halk edebiyatı ve sözlü edebiyat bakımından oldukça zengin bir ülkedir. İran'ın bir kısmı yazılı hale getirilen halk edebiyatı matal, masal, hayvanlar, öykülere kıssa, Mersiye, Hamaset, masalları ve halk şarkıları gibi çeşitli edebiyat alanlarını kapsar. Bundan önceki bölümlerde İran'ın zengin halk edebiyatından matalları, masalları ve hayvanlar öyküsünü anlattık. Halk edebiyatının bir başka önemli dallarından biri ise halk şarkılarıdır.
Türkiye'de türkü olarak anılan halk şarkılarını dört yönden irdelemek mümkün. Bunlar vezin, kafiye, mazmun ve sanatsal tarzdır. Fars şiirinin resmi bezinlerinin dışında olan Eşkaniler ve Sasaniler dönemleri ve Evesta şiirlerinden ibaret olan İran'ın şiirlerin vezinleri hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların arasında Avrupalı Emile Benvenisti, Walter Bruno Henning ve Yuri Nikoyevich Mar ve İranlı araştırmacılar Melikü Şüerai Bahar, Sadık Hidayet ve Perviz Natel halleri gibi araştırmacıların görüşleri önemli değere sahiptir.
Rus araştırmacı Yuri Mar, çağdaş halk şarkılarının güftelerinin vezinler için pehlevi ve evestai şiirlerinin vezinleri anata konumda olduğunu belirtiyor. İran araştırmacı Perviz Natel hanleri de halk şiirlerinin vezinleri sırf hecelere dayanmadığını, hecelerin uzunluğu veya kısalığı veya ses vurguları halk şiirlerinin vezninde iki temel unsur olduğunu belirtiyor. Hanleri'ye göre halk şiirlerinde heceleri kısalığı veya uzunluğu kesinlik arz etmiyor ve vezinlere uygun olarak uzun bir heceyi kısaltmak veya bilakis kısa bir heceyi uzatmak mümkün. Halk şiirlerinde heceler bir nevi vezin uyumu veya musiki harmonisine göre artar veya azalır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu ki heceleri azaltılması veya artırılması söz konusu şarkının harmonisi oluşturan sabit bir eksen üzerine inşa edilir.
Thank you. Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz. Öykümüzün adı Melik Cemşit ve Deniz Tayı'dır. Bu öyküde hayvanların harikulade amelleri ve kadir şinaslığı anlatılıyor.
Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir padişah yaşarmış. Padişahın Melik Cemşit adında bir oğlu varmış. Melik Cemşit 10 yaşındayken annesini kaybetmiş ve üvey annenin eline düşmüş. Melik Cemşit annesini kaybettikten sonra derin hüzüne kapılmış. Oğlunu gözünden daha çok seven padişah onu sevindirmek için elinden geleni yaparmış. Fakat oğlu hiçbir şeye gönül vermez ve annesini unutmazmış. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Bir gün adamın biri padişaha şöyle der. Eğer oğluna bir deniz tayı bulabilirsen, oğlun eğlenir ve annesini unutabilir. Padişah vezirini çağırır ve oğlu Melik Cemşit için bir deniz tayı bulmasını ister. Vezir de baş üstüne deyip saraydaki iki hizmetkarı deniz kıyısına gönderir ve onlardan deniz tayı bulmalarını ister. Hizmetkarlar deniz kıyısına gider ve bir köşede saklanırlar. O sırada denizden bir at çıkar ve doğum yapar. Hizmetkarlar da hemen tayı yakalar ve saraya getirir ve ahıra atarlar. Tayın getirildiğini duyan padişah çok sevinir ve veziri ve hizmetkarları mükafatlandırır. Ancak bu tay su yerine şerbet ve saman ve yonca yerine de şeker ve safran yer. İşin daha da tuhaf yanı tayın insanlar gibi konuşabilmesidir.
Babası kendisi için bir tay bulduğunu duyan Melik Cemşit çok sevinir ve ahıra gidip yeni tayına bakar. Tayı gören Melik Cemşit çok sevinir ve çok çabuk yeni tay ile alışır. Ardından Melik Cemşit tayına tertemiz bir ev yapmalarını emreder ve altından bir tas hazırlatır ve yine tayı denizden bile daha rahat etmesi için içi şeker ve safran dolu bir kap hazırlatır. Melik Cemşit hiç kimseye tayına yaklaşmasına izin vermez ve kendisi de bizzat tayını şerbet ve şeker ile beslemeye başlar. Melik Cemşit her sabah okula gitmeden önce tayına uğrar ve onu sever. Öğle vakti de okuldan döndüğünde her şeyden önce tayının yanına gider. Oğlu yine tay ile ilgilendiğini ve annesini unuttuğunu gören padişah da bu durumdan çok sevinir ve artık kendi işleri ve hayatı ile ilgilenmeye başlar.
Öte yandan Melik Cemşit büyür ve olgun bir genç olmaya başlar. Padişahın eşi evlatlığını kocaman bir genç olduğunu görünce onu kıskanmaya başlar ve bu yüzden onu ortadan kaldırmaya karar verir. Üvey anne birkaç hizmetkarına iyi bir bahşiş verir ve onlara Melik Cemşit'in okula gittiği yolun üzerinde bir kuyu kazmalarını ve içini de zehirli mızraklar ve hançerlerle doldurmalarını ve üzerine halı ile örtmelerini emreder. Ki Melik Cemşit üzerinden geçerken kuyuya düşsün ve böylece o da padişahın oğlundan kurtulsun. Hizmetkarlar üvey annenin dediklerini yaparlar. Melik Cemşit okuldan dönünce tayına uğrar. Ama tayını ağlarken bulur. Şaşkınlık içinde ne olduğunu sorar. Tay, üvey annenin macerasını duymuştur. Bu yüzden hepsini Melik Cemşit'e anlatır. Melik Cemşit tayına üzülmemesini, odasına başka yoldan gideceğini söyler. Ardından atına şeker verir ve tehlikesiz bir yoldan odasına gider.
Melik Cemşit'i uzaktan gözetleyen üvey anne bu durumu görünce bu kez başka bir çare düşünür. Üvey anne Melik Cemşit okula gittikten sonra hazırladığı zehiri Melik Cemşit'in yemeğine katar. Melik Cemşit yine okul dönüşü her zaman yaptığı gibi tayına uğrar ve yine onu ağlarken bulur. Melik Cemşit yine durumu sorar ve tay da üvey annesinin onu zehirlemek istediğini söyler. Melik Cemşit o gece yemek yememeye söz verir ve tayın gönlünü rahatlatır. Melik Cemşit odasına gider ve akşam olunca yemeğini getirirler. Melik Cemşit yemekten bir parça alır ve kedinin önüne atar. Kedi lokmayı yer ve oracıkta can verir. Melik Cemşit yemeği yemez.
Sabah olunca hizmetkarlar odaya gelir ve tepsiyi götürür. Üvey anne Melik Cemşit'in yemek yemediğini fark eder ve kimin ona haber verdiğini düşünmeye başlar. Önce bu işi hizmetkarların yaptığını düşünür ama çabucak onların işi olmadığını anlar. O sırada kafasına bir fikir gelir ve tayın Melik Cemşit'e haber verdiğini anlar. Bu yüzden taya karşı derin bir kin besler. Bu kez amacına ulaşmak için öncelikle tayı ortadan kaldırmaya karar verir.
Üvey anne hizmetkarına sarayın başhekimini çağırmasını emreder. Hizmetkar başhekime gider ve padişahın eşi hasta numarası yaptığını, onu muayeneye gelince ilacı ettiğiniz tayının yüreği ve ciğeri olduğunu söylemesi gerektiğini anlatır. Hizmetkar başhekime iyi bir para verir ve iş bitince daha da mükafat alacağını söyler. Üvey anne ise hasta numarası yaparak yatağına uzanır. Yatağının altına da kurmuş ekmek parçaları koyar, öyle ki sağa sola dönünce yataktan çıtır çıtır ses gelir ve oradan duran herkes kadının kemikleri ses ettiğini zanneder. Üvey anne yüzüne safran ve zerdeçal da sürer ve böylece iyice hasta olduğu zannedilmesini sağlar.
Öbür yandan da padişaha eşinin hasta olduğu haber verilir ve başhekimin çağrılması istenir. Başhekim padişahla birlikte üvey annenin başına gelir. Kadın kocasını görür görmez yatağında sağa sola döner, böylece kurumuş ekmeklerden çıtırtı sesleri çıkar. Padişah çok korkar. Başhekim kadını muayene eder ve şöyle der. Çok hastasınız. İyileşmeniz için size deniz tayı yüreği ve ciğer verilmelidir. Padişah da tamam der ve Melik Cemşit okula gittiğinde tayı kesmek üzere kasap çağırtır.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.im üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isterseniz Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.